Merhabalar. İnternette yayınlanan Harun Yahya TV'den programımıza devam ediyoruz. Konuklarımız Doktor Cihat Gündoğdu, Serdar Arslan, Altu Berker ve Ayça. Şimdi Darwinizmin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Buyurun.
Evet, Darwinizm biliyorsunuz özellikle bilim alanında çöküşe uğramış durumda. Ve en önemli noktası canlılığın kökenini açıklama, daha başlangıçta açıklamaya çalışırken zaten en büyük açmaza burada gelmiş oluyor. Yani canlının yapı taşları olan proteinlerin tesadüfen oluşamayacağı, çok kompleks bir yapıya sahip olduğu bugün artık çok net bir şekilde biliniyor. Biz burada özellikle Serdar arkadaşımızın burada anlatacağı şeyler var bize. Proteinlerle ilgili olarak, detaylı olarak.
Evet, inşallah. Şimdi proteinlerin oluşması hakikaten büyük bir mucize. Öncelikle doğru amino asit dizileri olması gerekiyor ve doğru sayıda olması gerekiyor. Bunlar proteinler hücrede ribozom adlı organellerde üretiliyor. Bunlar fabrikalar gibi ve çeşit çeşit proteinler buralarda üretiliyor. Ancak proteinin sadece ribozomlarda üretilmesi yeterli değil. Çünkü onlar görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için 3 boyutlu yapılarına ulaştırmaları gerekiyor. Bu tıpkı şuna benziyor. Bir ip düşünelim. Bu ipin düzgün katlanarak bir yün yumağı haline gelmesi gerekiyor. Ama o yün yumağının da çeşit çeşit oluyor. Yani tam olması gerektiği gibi olması gerekiyor. Bunun içinde yine proteinlere ihtiyaç var. Yani bir proteinin sadece üretilmesi yeterli değil. Onun doğru görevini yapabilmesi için doğru 3 boyutlu yapısına eriştirilmesi gerekiyor. Bu gerçekten de hayati ve son 10-20 yılın aktif çalışma konularından biri. Önceden bilinmiyordu başka proteinlere ihtiyaç olduğu. Hakikaten burada çok büyük mucizeler yapmakta.
Evet. Özellikle çünkü daha önceden bilindiği şuydu. İşte DNA'da genler var. Hangi protein nasıl üretileceğini kodlayan. Yalnızca bir amino asit zincirinin uygun şekilde sıralanmasının yeterli olacağı düşünülüyordu. Daha sonra görüntüleme teknikleri arttıkça, özellikle X-ray kromatografi sistemi geliştikçe, yani proteinlerin, daha doğrusu molekül yapıların 3 boyutlu şekilleri ortaya çıktıkça görüldü ki proteinlerin kendilerine ait bir 3 boyutlu yapısı var ve bu zincir uygun şekilde belli noktalarda bir araya gelerek bağlandığında o 3 boyutlu yapısına ulaşabiliyor ve o zaman o 3 boyutlu yapısıyla anlamlı oluyor. İşlev görür hale geliyor. Ki burada proteini de özellikle belirtmek lazım. Protein dediğimiz şey moleküler bir makine.
Evet.
Üretim yapan bir molekül yığınından bahsediyoruz. Öyle hassas bir şekilde ayarlanmış ki çalışan bir dizel motorun ya da işte bir benzinli motor nasıl dizel motordan farklıysa o derece hassas yapılanmalar arz ediyor, içeriyor. Ve verimliliği, işte ürettiği sonuçlar da ona göre çok farklı olabiliyor. Ya yararlı oluyor, en ufak bir parçası değişse tamamen işlevini tamamen yitirebiliyor. Her şeyin yerli yerinde ve milimetrik olarak. Tabii protein boyutuna indiğimizde milimetre değil, orada artık nanometreler geçerli. Milimetrenin milyonda bir küçüklüklerden bahsediyoruz artık, değil mi?
Evet. Şimdi orada bulunan sistemler aynı şeye benziyor. Tesisler vardır, orada seri bantlarda üretimler yapılır. Her robot farklı bir işlemden geçirir proteini. Bir defa böyle işlemlerden geçiriliyor protein. Ve bunun için 1150 tane robot içi molekülü test edildi. Sırf bu işi yapmakla meşgul.
Yani proteinin üretiminde yine 1150 evet, başka motor var.
Üretiminden sonra bir de
sonra.
Bu. Ondan sonra da 1150 çeşit değişiklikten geçiriliyor. O da yetmiyor. Şaperon adlı moleküllere ihtiyaç duyuluyor. Şaperonlar da proteinlere şekil vermekle meşgul oluyor. Yani tıpkı bir heykeltıraşın heykel yapması gibi bir durum. Ancak burada bilim adamları hesapladıklarında inanılmaz sayıda fazla ihtimal var. Ancak bu ihtimallerin yalnız biri düzgün çalışıyor. Yani bu hakikaten çok büyük bir mucize. Proteinin yalnızca ip şeklinde dizilimi değil, 3 boyutlu şekli çok büyük bir sanat. Onu oraya eriştirmek çok büyük bir sanat. Bu bazen olmuyor hücrenin içinde. Bunlar da test ediliyor. Hakikaten şaperonlar görevini layıkıyla yapmış mı yapmamış mı test ediliyor sürekli.
Evet.
Ve eğer netice elde edilmemişse geri gönderiliyor.
Evet.
Ki vücuda zararı olmasın.
O zaman burada mesela bir makinenin üretiminde ne var? Endüstri mühendisleri çalışıyor. İşte makine mühendisleri çalışıyor. Verimliliği işte beraber şey yapıyorlar, oluşturuyorlar. Yani bunun için gerekli parçaların gerekli yerde olmasını sağlamış oluyorlar. Bir mühendislik çalışması oluyor. Buradaki sistemde ise burada yalnızca ürün var. Üretilen bir ürün var.
Evet.
Bir yaratılma var. O zaman bizim yaratıcıyı tabii ki burada, yani tek merkezli olarak Allah'ın kusursuz bir yaratmasıyla karşı karşıyayız burada. Allah'ı övmemiz, Allah'ı yüceltmemiz tabii ki gerekiyor.
Evet. Bunun önemini şu şekilde buldular. Bazı virüs tiplerini incelediler. Oradaki kimi proteinlerin bakterilerde de aynen mevcut olduğunu buldular. Ancak bakterideki protein düzgün faydalı bir netice verirken virüsün proteini bakteriye zararlı olduğu gözüktü. Bunlara priyon adı verildi.
Evet.
Aynı protein, biri zararlı biri yararlı. Bunda şunu anladılar ki virüsteki katlanma, yani 3 boyutlu şekil verme bakteriden farklı. Ve bu haliyle bunu bir silah olarak da kullanıyor virüs. Yani bunun vazgeçilmez hayati bir unsurdur 3 boyutlu yapısı. Ve bu evrim teorisini yerle bir eden bir delil.
Yani burada virüs öyle bir moleküler makinenin planını da kendi içinde taşıyor ki girdiği hücreye zarar verebilsin diye.
Evet.
Öyle mi?
Evet. Zarar veriyor ama işin ilginç yanı şu. Aynı protein bakteriye yarar da veriyor. Zarar nasıl verdiriyor? Düzgün şekilde katlandırmıyor proteini. Sayısız olasılık olduğunu belirttik. Katlanmasında da, yani 3 boyutlu, evet, şeklinde de yanlış 3 şekil verdirerek bakteriye zarar verdiriyor. Aynı protein. Buna priyon adı veriliyor. Yani dolayısıyla çok büyük bir mucizeyle karşı karşıyayız. Yani proteinin
çok yüksek bir akıl var burada.
Maşallah.
Çok yüksek bir şuur var o zaman.
Evet.
Yani proteinin dozu, doğru dizilimi yine mevzu bahis burada. Yine burada doğru, evet, şekilde amino asit zinciri oluşturulmuş. Ama demek ki 3 boyutlu yapısının ne kadar hassas bir unsur, evet, olduğu burada ortaya çıkmış, evet, oluyor. Oradaki ufak bir değişiklik neticesinde bakteriyi zararlı hale getirmesini, evet, sağlamış oluyor virüs.
Evet.
Ama virüsün beyni yok tabii. Bunu zaten düşünmüş, akletmiş olamaz. İşin ilginç tarafı, daha doğrusu işin gerçeği. Burada virüsü hastalık unsuru yapan şey tabii ki Allah'ın eşsiz, kusursuz yaratması olmuş oluyor sonuçta,
evet,
yine.
Evet. Bazı cahiller hücreye aptal diyor ama virüsün dahi ne kadar zeki olduğu anlaşılıyor.
Yani virüsün zeki değil de tabii ki,
evet,
Allah'ın üstün bir yaratışla hastalığı da yarattığını görmüş oluyoruz.
Evet, yani burada çok yüksek bir zeka var.
Evet.
Virüsteki tecelli eden zeka elbette ki şuursuz atomların değil.
Değil.
Allah'ın sonsuz aklının,
evet,
bir tecellisi.
Çünkü insanlar hastalığı ya da işte trafik kazaları da yine aynı şekilde. İşte rastgele oldu zannediyorlar trafik kazaları nasıl oluyorsa. Öyle bir şey yok. Hastalık özellikle tasarlanmış, özellikle planlanmış bir hareket olduğu çıkmış oluyor ortaya. Çünkü virüsün böyle bir şey bilmesi ve bu planı yapmış olması, o proteinin 3 boyutlu yapısını nasıl değiştirirsen bakteriye zararlı olduğunu bilmesi mümkün değil.
Evet.
Çünkü beyni yok bir defa virüsün. Bunu tasarlamış olanlar kimler olabilir? Bizler mi? Hayır, biz, evet, değiliz. Zaten biz hastalığa uğrayan insanlarız. Yani vücudumuz hiçbir hücresine zaten hükmedemiyoruz, yönetemiyoruz. Burada Allah'ın aklı var, Allah'ın yaratması var. Çünkü çok yüksek bir şuur, çok yüksek bir akıl. Maşallah.
Maşallah. Şimdi virüslerde tecelli eden akıl hakikaten insana hayran bırakıyor. Bir örnek daha vereceğim. Şimdi proteinler üretilirken ribozomdan da önce bir aşama var. Her şeyin bilgisi DNA'da kodlu. Proteinin yapı taşlarının bilgisi DNA'da kodlu. Bu kodlanmış bilgi tercüme ediliyor. Proteinlerin diline tercüme ediliyor. Bunun ilk aşamasında o bilginin okunması gerekir DNA'dan. Yani kitabı açıp birisinin okuması lazım.
Hı hı.
Bunu yapan makineye, moleküler makineye polimeraz enzimi deniliyor. RNA polimeraz enzimi. Bu RNA polimeraz enzimi DNA dizisine bağlanıyor.
Ki bu da yine bir moleküler motor. Yine proteinden,
evet,
amino asit diziliminden oluşmuş.
Kendisinin,
evet,
bilgisi de DNA'nın içinde.
Evet.
Yani dolayısıyla bir sistem bütün halinde yaratılmış maşallah.
Evet.
İkincisi bu doğru yere bağlanıyor. Yani bunun genlerde ilgili geni üretebilmesi için doğru yerden başlaması gerekiyor. Birincisi onun için özel işaret dizileri yaratılmış.
Evet.
Oraya bağlanıyor. Ondan sonra üretimini yapıyor. Üretimden sonra da gerektiği yerde de bırakması lazım. Çünkü proteinde bir sınır var. Sınırlı bir dizide. Ve orada da bırakıyor. Onun için de özel diziler var. Yani bir yerde mesela bir şey görsek, mesela 100 metre koşuları vardır. İşte başlangıcı vardır, evet, sonu vardır. O çizgiler tesadüfen çizilmez yani.
Evet.
O çizgiler bir sınırları belirtir. Ve yani şuurla yapılır bu. Burada da bu tarz şuurlu bir iş var maşallah.
Şimdi RNA polimeraz neyi yapmak üzere geliyor gen evet. genlerin üzerine? Neyi yapmak
RNA
üzere başlıyor?
Polimeraz enzimi ilgili proteinin genini tamamen üretmek için geliyor. Mesela insanlarda 20-25 bin arası gen var.
Evet.
Bu genlerin her birinin bir başlangıç bölümü var.
Evet.
Her biri özel olarak işaretlenmiş.
Yani DNA'nın ilgili bölümünün kopyasını çıkarmak üzere evet. geliyor.
Şimdi burada çok ilginç bir durum var. Özellikle bakterilerde bu polimeraz enzimin ucunda bir takılır çıkartılır bir başlık var. Bu başlık yapacağı işe özgü olarak farklı farklı oluyor. Mesela bakterilerin azota ihtiyacı var diyelim. Azota özgü bir başlık takılıyor. İşte ne bileyim şeker molekülüne ihtiyacı var. Şeker molekülüne özgü bir başlık takılıyor. Bu başlıklar gen dizilerinde ilgili yere bağlanıyor böylece. Hı hı. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Virüslerin kullandığı. Virüsler bakterinin içine girdiğinde ilgili başlığı değiştiriyorlar. Yani bakterinin normal kendi için kullandığı başlıkları kendisi için uygun olan başlığı kullandırtırıyor. Polimeraz enzimin başlığını hı hı. değiştiriyor. Ondan sonra başlığı değişmiş enzim, robot enzim gidip virüsle ilgili proteinleri üretiyor.
Maşallah.
Çok sayıda üretilmesinin bir hikmeti bu. Yani nasıl olur da bir bakterinin içine virüs girip
nasıl değiştirebiliyor bütün programı?
Değiştirip ve olabildiğince fazla sayıda kendisinden üretiyor.
Evet.
İşte bunun yöntemi bu. Polimeraz enzimin başlığını değiştiriyor, kendisine uygun şeyi ve müthiş fazla sayıda o proteinden üretim yapılıyor.
Evet.
Ne kadar zekice. Yani bunu böyle bir başlık olacağını bilip o başlığı kendisine uygun şekilde değiştirmesi ve kendisinden üretmesi. Mesela üretim neler üretiyor? Virüsün kılıfa ihtiyacı var.
Hmm.
O kılıf da protein yapısında. Onun bilgisini de bakteriye getiriyor.
Evet.
Entegre ediyor. Ondan sonra o kılıfın yapısından sürekli üretiyor.
Bir defa virüs burada bakteri hücresinin bir üretim tesisi olduğunu biliyor olması lazım. Bir. İki, onun bir yönetim merkezi olduğunu bilmesi gerekiyor. O yönetim merkezinde bakterinin bilgiyle çalıştığını ve o bilgiye ulaşması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Yani ana bilgisayara bağlanması gerektiğini biliyor. Ve ana bilgisayarda yani DNA'da nasıl bir değişiklik yaparsa kendisini nasıl kandırabileceğini de biliyor ana bilgisayarın.
Yani burada bir müthiş bir satranç mücadelesi var
evet. adeta.
Yüzyılın meşhur maçları vardı. Karpov, Kasparov böyle bir oynar, bir oynar, evet. berabere kalır falan. Müthiş akıl gösterileri olurdu orada. Burada da öyle. Yani inanılmaz örnekler var. Bu sadece biri. Hem virüste hem bakterilerde müthiş savunma sistemleri, müthiş saldırı sistemleri
evet.
ve her biri mükemmel bir şekilde icra ediliyor. En ufak bir hata yok. Her biri hayranlık uyandırıyor. Bilim adamları zaten incelerken fantastik ifadelerini kullanıyorlar bu metotlara. Elbette ki bu derece muhteşem sanat, bu derece muhteşem savunma teknikleri tesadüfen olmayacak.
Tabii.
Bu onlarda tecelli eden akıl Allah'ın aklı inşallah.
Tabii. Yani hücrenin içindeki o protein üretme mekanizmalarını işte detaylarıyla ortaya çıkarmaya çalışıyor değil mi? Biyokimya profesörleri. Ortaya o konuda böyle ciltlerce ansiklopedi bilgi ortaya konuyor. İnsanlar işte bunlarla Nobel ödülü kazanıyor çoğu zaman. Eğer ortaya çıkardıkları her bir detay sonucunda. Çünkü çok değerli bilgiler ve insan aklının çok çok ötesinde bir organizasyon ortaya çıkmış oluyor yapılan bu bilimsel çalışmalar sonucunda. Ama bir de bakıyorsunuz virüs denen başka bir eleman o sistemi zaten biliyor çıkıyor ortaya. O sistemin bütün detaylarını, bütün girift noktalarını biliyor çıkıyor. Ve nasıl alt edebileceğini de bilir halde çıkıyor ortaya. Ve gerçekten bunu da başarıyor. Yapıyor ki o sistemi tamamen kendinin üretilmesine çevirecek şekilde davranıyor. Yani burada hiçbir şekilde tesadüf kelimesine yer yok. Bir defa hücrenin içindeki o çalışan protein üretim mekanizmasının hiçbir şekilde tesadüfle açıklaması mümkün değil. Bir. İki. Virüsün de bunu hiçbir şekilde tesadüflerle yaptığı öne sürülemez. Evrimciler diyorlar ki virüsler işte mutasyonlar sonucu geliştiler diyorlar. Mutasyonla yani tesadüf sonucu oluştu diyorlar. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Bir ana bilgisayara nasıl gireceğini nereden bilsin? Yani tesadüfle mi girmiş olabilir? Yani çağımızda bilgisayar virüslerinin yine çok zeki bilgisayar mühendisleri tarafından üretildiği biliniyor. Ana işte pek çok insanın bilgisayarına bulaşan virüsler var. Bilgisayar virüsleri var. Program şeklinde, ufak programcıklar şeklinde. Evet. Bunların tesadüfen oluştuğunu kimse öne sürebilir mi? Süremez. Çünkü mevcut sistemin Windows'un ya da işte başka hangi sistemse bilgisayar işletim sisteminin onu çok iyi bilmiş olması gerekiyor bir. O sistemin nasıl alt edilebileceğini de bilen, daha kafası çok daha iyi çalışan bilgisayar mühendisleri gerekiyor bunu üretebilmek için. Burada her aşamasında görüyoruz, tek bir akıl var. Her şeyi çok detayına kadar bilen, her şeye hakim olan, yegane güç olan Allah var.
Evet.
İnşallah.
Şimdi Darwin bunların hiçbirini bilmiyordu.
Evet.
Haberi bile yoktu. Yani hücreyi bir su damlası, su baloncuğu gibi falan bir şey zannediyordu. Değil mi? İnsan içinde evet. 100 trilyon olan, ver biri bir şehir gibi kompleks, muhteşem yapılardan haberi bile yoktu. Normal mikroskopla bakıyordu ve hücreyi göremiyordu bile. Böyle bir su damlası gibi bir şey görüyordu. Hı hı. Şimdi elektron mikroskobuyla, gelişen teknolojiyle, bilimin ilerlemesiyle o hücrenin muhteşem yapısı, içindeki yapılar, çekirdek içinde gen, DNA'lar, değil mi? Onlar daha yeni yeni keşfedildi birçok şeyi. Ve her keşifte Allah'ın sonsuz güç ve kudretinin tecellileri orada çok daha detaylı ve sanatı çok daha mükemmel bir şekilde gözüktü.
Tabii.
Değil mi? Bu projeyi yöneten kişi bile inancı, evrimi reddeden ifadelerde bulundu.
Tabii. Yani özellikle Francis Collins zaten,
değil mi?
Kendisi ifade etti. İnsan Genomi Projesi'nin başındaki bilim adamı. 10 sene süren bir çalışmaydı İnsan Genomi Projesi ve iki kıtada, Avrupa ve Amerika'da olmak üzere iki kıtada iki başlı şekilde iki yöneticisi vardı projenin. O şekilde insan geninin, insanın oluşturan DNA'yı, hücrelerin, 100 trilyon hücrenin her birinde bulunan DNA'nın şifresi deşifre edildi. Deşifre derken tabii ne anlama geldiği şeklinde de değil. Bakın, yalnızca hangi kodlardan oluştuğu ortaya kondu. Yani kodun kendisi ortaya konmuş oldu. Ve 10 sene sürdü bu. Ve Francis Collins sonuçta dedi ki, bu proje dedi, insan DNA'sına baktıkça ben kendimi Allah'a daha çok yakınlaşmış hissediyorum dedi. İnşallah. Tabii. İnanan bir insan olduğunu her defasında ifade ediyor. The Language of God diye bir kitap yazdı. Allah'ın kullandığı dil diye tercüme edebiliriz Türkçe'ye. Yani DNA'yı açıklarken özellikle bu konuda yazmış olduğu kitap var. Burada da Allah'a nasıl iman ettiğini, Allah'a nasıl yaklaştığını DNA'yı gördükçe çok açık ve net ifadelerle anlatıyor.
Gerçek bilim adamının tavrı budur zaten. Evet. Gördüğü gerçekleri objektif olarak yorumlamak. Yani orada bir tesadüf eseri olamayacağını bir bilim adamı olarak gördükten sonra hala onda ısrar etmek, bu sadece bir batıl, hani dogma dedikleri o evrimcilerin, kendileri o dogma ineriyorlar. Yani batıl bir inanç. Biz yok böyle kabul ediyoruz, böyle kabul ediyoruz yani. Bir ön kabul ve evet, dini bir inanç gibi. Yani Darwinizm dinine inanmış bir bağlısı olarak gerçeğini görse bile, onun tesadüfen olamadığını bilim ortaya çıkarmış olsa bile, yok hayır böyle ben inanıyorum.
Körü körüne dogmatik bir
şey. Evet yani bu pagan rahipliği, yani evet, hocamızın tabiriyle, yani putperestliğe ben ona inanıyorum diyor. Tesadüfü put edinmiş.
Evet.
Ben o putperestliğe inanıyorum diyor. Ve diğer inancı da devreye sokamam diyor. Tesadüf olamayacağını bilsem bile diyor. Mesela Ali Demirsoy var Türkiye'de evrimcilerin önde gelenlerinden. Diyor ki bir proteine örnek veriyor. Stokrom C isimli bir protein. Bir tane yani. Bir tanecik protein. Diyor ki onun diyor kendi kendine oluşabilme ihtimali diyor. Yani tesadüfen şuna benzer diyor. Bir maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini hatasız olarak yazmasıyla aynı şeydir diyor. Bir proteini kendi kendine olabilme ihtimali. Ya bu imkansız demek.
Yeah.
Ama biz diyor başka bir açıklamayı, yani ilahi bir açıklamayı kabul edemeyeceğimiz için diyor tesadüfü kabul edeceğiz diyor. Öyle devam ediyor.
Evet. Neden pagan dinini diyoruz? Çünkü paganizmde vardır. Böyle duayı ilah edinme, işte taşı, toprağı, ağaçlara tapma, çeşitli böyle doğal olaylarını kendi başlarına hareket ediyormuşçasına bir güç olarak benimseyip ondan sonra onlara tapma, onlardan korkma. İşte bu şekilde ilahlaştırma. Burada da bakıyorsunuz aynı şekilde ne yapıyorlar? İşte taşı, toprağı işte kendi kendine oluşmuştur diyor. İşte doğal seleksiyon vardır, doğa seçer diyor. Doğa yapar, doğa anamız vardır, tabiat anamız vardır diye böyle ifadeler kullanarak sonuçta ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu protein kendi kendine yapıyor. Proteine ilahlık veriyor. o aklı tek bir yaratıcının aklı olarak görmeyip o protein aklıymış gibi. O virüsün virüs için şey diyor, bakın ne kadar zeki diyor işte, bakın ne kadar akıllı, kendi kendine böyle şeyler geliştirmiş diyor. Veya hayvana bakıyor, diyor ki işte kuş diyor uçmayı kendi kendine geliştirdi diyor. Şimdi böyle bir mantık var mı? Kuş nasıl kendi kendine geliştirsin? İhtiyaç duydu diyor, uçmayı şey yaptı, uçmayı istedi ve sonuçta kendi kendine uğraşa uğraşa uçtu sonra diyor. Yani böyle mantıksız ifadeler. O yüzden pagan dini olmuş oluyor. O yüzden doğayı ilah edinen ve doğadaki her şeyi kendi başına güç atfeden bir din olmuş oluyor. Bir inanç sistemi olmuş oluyor Darwinizm. Böyle bir şey yok. Bilim bunu reddediyor. Her yere hakim olan tek bir akıl, tek bir güç var. Allah bir ayet-i kerimede zaten Kur'an-ı Kerim'de bize belirtiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gücün ve kuvvetin tümü Allah'ındır diye Allah bildiriyor bize inşallah. Yani başka gücün başka daha sahibi yok. Başka ilahlar yok. Tek bir Allah var. Her şeyin hakimi, her şeyin yaratıcısı olan tek merkez var inşallah.
Havadaki kuşu, yani kuş Allah'ın yaratılışın çok güzel bir delili. Yani Cenab-ı Allah ayeti kerimede buyuruyor şeytan Allah'a sığınırım. Havada kanat çırpan kuşları görmez misin? Diyor, onları havada kim tutuyor diyor.
Evet.
Elbette Allah tutuyor. Mealen söylüyorum.
İnşallah.
Havanın kaldırma kuvvetini yaratan Allah o kanunu. Kuşun tüyünü asimetrik yapıda yapıp kemiklerin içi boş bir şekilde uçmaya elverişli o dizaynı veren Allah.
Evet.
Ona has akciğeri değil mi? Havanın girip çıkabileceği.
Devamlı surette girip çıkabileceği.
Devamlı yani hiç durmadan evet. Gireceği özel bir akciğer sistemi yaratan Allah. Evet. Hepsinin sahibi ve yaratıcısı Allah. O yüzden kuş Allah'ın müthiş bir delili. Tabii. Kuştan bahsederler sevrimciler diye.
Hakikaten uçuş çok büyük bir mucize. Günümüzde mesela Amerikan ordusu uçan böcekler yapmaya çalışıyor. Yani çok uzun süredir çaba sarf ediyorlar. Muazzam para yatırdılar. Biyologlar, bilgisayar mühendisleri, işte matematikçiler, fizikçiler hepsi el ele verdik. Yani uçan bir böcek yapabilsinler. Orada o kadar fazla detay var ki. Biz şu ana kadar bizim kullandığımız uçma teknikleri statik aerodinamik deniliyor. Ona dayanarak yapılıyor. Uçakta yani sabit bir hız var. Yani belli bir hız var. İşte alttan geçen akım farklı. Üstten geçen hava akımı farklı. O bir basınç meydana getirip uçuyor.
Kaldırıyor.
Kaldırıyor. Evet. Ama böceklerdeki bu sistem apayrı. Yani onlar da o hesapları yapıyorlar. Uçmaması gerekir diyorlar. Yani esprili bir ifadeyle ifade ediyorlar. Diyorlar ki yani bizim hesaplarımıza göre bal arısının uçmaması gerekir diyor. Uzun süre, çok çok uzun süre bilim adamları çözemediler bu işin sırrını. En son işte bu 98 yılında Michael Dickinson adında bir bilim adamı çok detaylı uğraşlardan sonra yeni keşiflerde bulundu. Yani orada dinamik aerodinamik, yani bizim kullandığımız akışkanlar yasalarından apayrı yasalarla çalıştığını buldular. Yani böyle çok detaylı. Hı hı. Ve çok detaylı bir kontrol sistemi gerektiğini buldular. Yani onu bizim şu anki bir teknolojiyle yakından geçemiyoruz. Orada denge muazzam, sürekli işlemler muazzam, hareketler çok muazzam.
Hiçbir bilgisayarın yetişemeyeceği hesaplamalar.
Yani ve de saniyede 1000 defa kanadını çarpabiliyor. Yani 1000 defa biz bir hareket yaptırsak bir makineye, o makine şey yapar, yanar yani.
Teşelerinden zaten
yanar. Ve mükemmel hareket ediyor. Yani sinek bir anda gidiyor, bir anda geri dönüyor. Bir anda sağa doğru gidiyor. Ve irtifa kaybedip yere düşmüyor. Evet. Oradaki denge de olağanüstü. Şimdi mesela evrimciler ne diyor? İşte kademe kademe gelişti diyor. Yavaş yavaş kanat oluyor. Yani zaten yavaş yavaş, mesela akıl, birazcık bir aklı olsa bu işin böyle kademe kademe olmayacağı belli. Kademe kademe olan bir şey bir işe yaramaz. Yani eğer bir kanat yoksa...
Yarı kanat uçar mı yani?
Uçmaz. Zaten hiçbir işlevi olmayan bir durumda. Zaten öyle bir hayvan ölür. Yani tabii. Zaten mutasyona uğratılmış sinekler var. Düzgün kanatları olmuyor. Ölüyorlar. Yani yaşayamıyorlar. Yavaş yavaş değişim olacağını zannediyorlar. Halbuki genetik açısından incelendiğinde çok büyük ek mucizeler meydana geldi. Ortaya çıktı. Allah'ın mucizeleri hakikaten. Mesela şunlar genler. Genlerin bir kısmının özellikle vücudun şekil vermesiyle ilgili olduğu bulundu. Yani onlarca gen böyle tespit edildi. Bu onlarca gen görevi sadece vücudun şekliyle alakalı. Bu böceklerde böyle, insanlarda böyle. Ve bu genlerde olan en ufak bir hata, hani kademe kademe gelişimden bahsediyorlar ya, en ufak bir hata böyle azıcık bir değişime sebep olmuyor. Peki nasıl bir değişime sebep oluyor? Mesela iki tane birden kanadı ama hiçbir işe yaramayan kanadı.
Birbirlerine engel oluyor.
Engel olacak şekilde. Ayrıca önceden var olan bir denge sistemi var. Halter deniliyor buna. Dengede kullanılıyor. Tamamen ortadan kalkıyor. Yani böyle Darwinizm hakikaten cehalet ortamında zemin bulabiliyor.
Yani bir genin değişmesi, yani bir mutasyonun olması, yani, bir şeyin eksikliğine, bir şeyin de fazlasına sebep olabiliyor.
Evet.
İşlev kaybı oluyor.
Evet, burada sadece yani bir gen eklenme, çıkarma değil. Bir gendeki ufak bir hata. Şunu buldular bilim adamları. Bu genlerin birbiriyle tıpkı domino sisteminde olduğu gibi, yani domino taşları vardır. Bunları dizerseniz biri düşer, diğerini tetikler. Diğeri düşer, o da üçüncüsünü tetikler. Bu şekilde bir hareket halinde devam eder. Genlerin de bu şekilde çalıştığı bulundu. Yani bu vücudun şekil vermesiyle ilgili genler biri görevini yapıyor, diğerini harekete geçiriyor. O da görevini yapıyor, diğerini harekete geçiriyor. Ve bunun düzgün olmadığı, yani aradan bir geni çektiğinizde zaten sistem çöküyor. Ve çok abuk subuk canlılar meydana geliyor. Yani böyle hayallerindeki gibi dünya yok. Yani onu artık bırakmaları gerekiyor. Yani bu kadar bilgiden sonra böyle saçmalıkları hala ne dile getirsinler ne de kendilerine böyle yazık etsinler.
Çünkü genler pleiotropik etki denen bir etki var. Yani bir genin çalışması diğer başka genleri de kontrol ediyor. Örneğin işte bir mutasyonun olması, o genin gendeki bir eksiklik, tek nokta mutasyon, yani tek bir harfin eksik olması, tek bir şifrenin eksik olması, molekülün eksik olması diğer pek çok geni de aynı zamanda etkiliyor. Biz bunun etkilerini görüyoruz. Mesela gebeyken, anne karnında bebeği henüz gelişmekteyken röntgen alınan bir yere giriyor diyelim. Röntgen çektiriyor bilmeden, farkında olmadan. Ama kendisi hamile. O sırada gelişmekte olan hücrelerin içindeki DNA X-ray ile, röntgen ışınıyla hasar görmüş oluyor. Çocuğa bakıyorsunuz, doğduğu zaman bir kolu yok, kolu gelişmemiş, bir kolu olmadığı çıkıyor, olmadan doğuveriyor. Aynı zamanda kalbinde de bir hasar var, aynı zamanda beyninde de bir hasar var. Yani beyni de tam gelişmemiş, aynı zamanda gözleri de tam gelişmemiş olarak çıkıyor ortaya. Yani pek çok şeyi kontrol ediyor genlerin belli noktaları. Buna pleiotropik etki deniyor. Yani değil yani mutasyonun zaten yarar sağlaması, bilginin eksilmesi pek çok gende aynı anda bu şekilde zararla sonuçlanabiliyor. Evet. Evrimciler de diyorlar ki işte bir mutasyon oldu, sonra ne oldu? Başka mutasyon da oldu. Hepsi de faydalı faydalı. Ne oldu? Bilgi eklemesi mi var burada? Hayır. Zaten mutasyon dediğimiz şey bilginin eksilmesidir, bozulmasıdır. Evrimciler öyle bir mekanizma ortaya koymaları gerekiyor ki, bunun adı mutasyon değil. Canlıya bir yeni bir bilgi eklesin. Ama doğada böyle bir mekanizma yok. Yani bilgi ekleyecek, yepyeni bilgi ekleyecek bir mekanizma yok zaten.
Tabii yani sadece bilginin de olması yetmiyor. Yani mesela bir binanın bütün bilgisini biz bir kitaba yazabiliriz. İşte şu kadar demir kullanıldı, şu kadar beton kullanıldı, şu kadar cam çerçeve kullanıldı. Bunun üretime geçirilişinin teknikleri de anlatılması lazım insanlara.
Evet.
Mesela DNA'da ek dizler bulundu. Çeşit çeşit canlılara, bakteriler, işte ondan sonra memeliler falan. Şuradaki bu diziler her birinin özel bir anlamı var. Bu şunu sağlıyor. O dizilerin olduğu yerden itibaren üretim başlamalı. Başka bir yerden değil. Yani mesela bir mutasyon oldu diyelim. Hani olmaz ya. Bütün genleri ortaya çıkarttı diyelim hayvandaki. Her şey olsun diye. Yani bir tane de değil. Biz hepsini verelim onlara. Onların kontrolünü sağlayan eğer diziler olmazsa tamamen sistem çöker.
Yani üst kod deniyor artık buna. Evet. Yeni anlaşılmaya başlandı. Daha önce bunlara zaten çöp DNA diyorlardı. Yani ne olduğunu anlamadıkları için bunlar gereksiz bilgi diye öylesine çok cahilce bir iddiaydı bu tabii. Sonradan anlaşıldı. Bunlar meğerse zaten genlerin ne zaman, nerede, nasıl çalışmaya başlayacağını kontrol eden daha üst seviyedeki bir kontrol mekanizması olduğu çıktı
evet.
ortaya.
Yani günümüzde pek çok firma batıyor. Niye batıyor? Çünkü yani düzgün bir şekilde üretim yapmıyorlar. üretim ya fazla yapıyorlar ya az yapıyorlar.
Kontrol olmadığı için.
Kontrol olmadığı için. Yani sırf buna yönelik değil mi? Endüstri mühendisleri çalışırlar. İşte planlayıcıları vardır. Evet. Bu akıl çok önemlidir. Aklının olmadığı bir yapı o canlıya yarar değil zarar getirir. Evet. O canlı ölür. Peki bir aklı, yönetim bilgisini, yönetmeyi bilen bir aklı hücrede kim oraya koyuyor? Elbette ki tesadüfler yapamaz bunu. Evet. Yani biri tesadüfen diyorsa onun hiç aklı yoktur yani. Hı hı. Bu Allah'ın aklının tecellisi maşallah.
Şimdi mesela çünkü bahsettiğimiz bu bilgiler, buradaki bu kontrol genleri, kontrol dizilimleri tamamen zamanlamayı da kontrol ediyorlar. Buna biyolojik saat deniyor. Örneğin şöyle örnek verebiliriz. Mesela bir erkek çocuk belli bir yaşa geldikten sonra ergenlik çağına giriyor. Belli hormonlar o zaman üretilmeye başlanıyor ve erkekliğe ait işte kasların gelişmesi, kemiklerin erkeksi bir görünüm alacak şekilde şekillenmesi, bakın hatların işte köşeli olması, işte üreme hücrelerinin ona göre üretilmeye başlanması. Bunların hepsi bir de bakıyorsunuz işte 13 yaşına gelince başlıyor değişmeye. Niye daha önce yoktu? Niye 8 yaşında yoktu? Evet. Veya niye 24 yaşında başlamıyor da o yıllarda başlıyor? Bu işte biyolojik saat. Bunun hiçbir şekilde açıklanabilir, tesadüflerle açıklanabilir hiçbir yanı yok. Her insanda da böyle. Hiçbir şekilde değişmiyor. Peki genlere indiğimizde biz bunun çalışan bir tarihini mi buluyoruz? Yani işte aradan 10 sene geçti, şimdi başlayabiliriz'i düşünen hücreler mi var bunu? Yok. Genler mi böyle bir şeyi zamanlama olarak hesaplıyorlar? Yine yok öyle bir şey. Burada Allah'ın yine bakın her an yaratmaya devam eden yüksek aklıyla yarattığının en büyük delili olmuş oluyor. Genler yoksa kendi başlarına da buna karar verecek nitelikte şey yapılar değil. Bunlar cansız atomlar, şuursuz atomlar. İnşallah.
İnşallah. Yani burada o kadar ilginç mucizeler var ki sadece bir gen için bile onlarca protein görevli oluyor yönetiminden. Bir genden bir protein üretiliyor diyelim. Ama o bir tek protein üretimi için dahi onlarca protein gerekebiliyor. Mesela burada bir örneğini göreceğiz. Burada işte bizim proteinin bilgisi var. Ama o proteinin yönetiminden sorumlu bölgeye sayısız yani çok fazla sayıda protein bakabiliyor. Şimdi dolayısıyla bu yönetim böyle çok önemli bir şey. Olmaması yani bunun ihmal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hani önce bir tesadüf olsun da o tesadüf bize lazım olan işte gözdeki bir protein yapsın. Öyle değil. Bu proteinin kontrollü de olması lazım. Tabii. Kontrollü olmadığı zaman sürekli mesela oradan üretim olsa polimeraz enzimleri hani üretimden sorumlu enzimler bağlanabiliyor yani bağlanıyor DNA'ya ve üretim yapıyor. Sürekli üretiyor. O zaman ne olur? O protein kaynak israfından diğer işlerini yapamaz. Zaten virüsler bunu kullanarak işlevsiz hale getiriyorlar bakterileri. Evet. İnsan hücrelerini. Evet. Sürekli kaynakları kendi lehinde kullandırıyor. O zaman da hücre yaşayamaz hale geliyor. Dolayısıyla o kontrol ilk baştan itibaren olmak zorunda.
Evet.
Ya doğru zamanda çalışmalı, doğru zamanda çalışmamalı.
Buna zaten genin açılıp kapanması diye nitelendiriliyor, isimlendiriliyor. Geni açıp kapayan başka protein moleküller var. Yani öyle moleküler makine ki bunlar. Geliyorlar, sen diyorlar şu anda çalışmaya başla ve ilgili moleküler makineyi sen şimdi üret. Bir de bakıyorsunuz orada insülin hormonu denen bir moleküler makine üretiliyor. Neden üretilmiş? Çünkü kanda şeker oranı yükseldiği için şekerin hücrelere girmesi lazım. Hücreler tarafından şeker kullanacak ve enerji üretilecek. Eğer kanda şeker yükselmeye devam ederse ne olacak? Koma olacak. İnsan kısa süre sonra komaya girip hayatını kaybedecek. Yani saatler içinde. Böyle bir şey olmasın diye bakın başka akıllı moleküller, yani bunlar oldukça yani tabii ki akıllı değiller. Şu anda öyle söylüyoruz. Buradaki akıl tabii ki Allah'a atfetmemiz gereken bir akıl. Ama bakın burada açıp kapama olayları örnek olarak veriyorum. Mesela insülin hormonunun ne zaman üretilip ne zaman üretiminin azaltılması gerektiğini bilen moleküler motorlar bunlar. Tabii ki bilen değil. Biliyor diyemeyiz. Allah'ın yaratması, her an yaratması inşallah.
Maşallah. Evet. İnşallah. Hücredeki mucizeler saymakla bitmiyor. Şimdi bizim normalde bilgi bankamız o kadar geniş ki Anabotanik Ansiklopedisi'ne benzetiyorlar bizim bilgilerimiz ama onu dizdiğinizde 8 katlı binanın tepesine kadar geliyor. Öyle bilgi var içimizde. Evet. Bunu açtıklarında...
1000 ciltlik ansiklopedik
evet,
bilgi.
Evet, maşallah. Bunu açtıklarında 1-1,5 metre uzunluğunda bir yazı oluyor. Oradaki harfler çok ufak olduğu için 1-1,5 metre...
Moleküler boyutta. Evet,
evet. Moleküler boyutta 1,5 metre muazzam bir yazı. Zaten bizim boyumuz kadar bir yazı milimetrenin %1'ine, binde birine falan sığdırılıyor. Şimdi, peki bu nasıl yapılıyor? Yani bu kadar uzun bir şey, bir şerit düşünelim. Hani uzunluk ölçüyoruz değil mi? 1 metre. Onu biz sararak ne kadar ufaltabiliriz? Nasıl oluyor da bu oluyor? Yani hücrede bu kadar uzun bir bilgi nasıl ufacık bir alana? Yani hücrenin içinde çekirdekçik bölümünün onun da içinde ufak bir yerde kalıyor. Burada şunu buldular. Histon adlı proteinler görevli. Bu şekliyle burada gözüküyor. Bunlar aynı şey gibi, makaralar gibi. Mesela kablo fabrikaları vardır. Kablo fabrikalarından çok uzun kablolar üretilir. Bu kablolar eğer bir yere bağlanmazsa, sarılmazsa o zaman tamamen etrafta bir çöp bir yığın olur.
Düğüm olur.
Düğüm olur, yani karışıklık olur.
Çözülemez.
Evet. Bunlar yani Allah çok özel proteinler yaratmış. Bunlar histon proteinleri deniliyor. O makaralara sarılıyor.
Evet,
sarılıyor histon proteinlerine. Onlar da daha sonra başka bir salınım gerçekleştiriliyor. Bu şekilde katlanarak ufacık bir alana sığıştırılıyor. Şimdi bilim adamları şunu hayret ediyor. Tamam, çok ufaltılıyor ama burada şimdi bilgi de kodlu.
İçinde bilgi var. Gerektiği şimdi, zaman tamam, nereden okuyacak?
Katlı olan bir şey. Mesela kitapları istiflediniz bir tane dolabın içine tıktınız, koydunuz. Tamam, o kitabı okuyamazsınız ki sonra. Yani burada muazzam bir durum var. Yani hem ufacık bir alan sığıştırılıyor ama gerektiği zaman da üretim yapılabilecek bir şekilde sığıştırılıyor.
O bilgiye hemen anında ulaşabilmesi evet. Ve ilgili sayfanın hemen açılabilmesi lazım. Gerekiyor. Yani bir de milisaniyeler içinde bunun yapılabilmesi gerekiyor.
Çok kısa sürede.
Bir de karanlık.
Karanlık evet.
Yani burada şöyle bir ilginç bir durum var. Hücrede nereye bakarsak bir bütünlük görüyoruz. Mesela burada histon proteininin bilgisi de DNA'nın içinde. DNA'nın evet. Katlanması gerekiyor. Histona ihtiyaç var. Ama histon bilgisi de DNA'nın içinde. Dolayısıyla sistem bütün halde yaratılmış.
Maşallah.
Bu histonlarla alakalı muazzam bilgiler var. Yani mesela katlanıyor ama katlanması için de başka enzimlere gerek var. Enzimlerin bilgisi de tekrar DNA'nın içinde. Dolayısıyla hep böyle iç içe geçmiş. Yani evet. Biri diğerinden böyle tesadüfen kademe. Hani önce DNA oldu. Katlanamıyor. Bir anlamı yok. Önce histon oldu. Histon ne işe yarayacak? Ortada DNA yok.
Onu yani, indirgenemez kompleksik diyorlar değil mi? Yani mesela 40 parçadan oluşan bir organ var. O organın o 40 parçası birden var olması gerekiyor ki işlev görebilirsin. Mesela göz öyle. İşte kulak öyle. Değil mi? Gözde 40 ayrı parça var. İşte iris var, gözyaşı bezi var. İşte yani böyle 40 ayrı parçası var. Bir objektif gibi, kamera gibi düşünün. Kameranın İşte pil haznesi olacak, içine video kaseti konacak yer olacak, objektifin kendisi olacak. Yani bunun objektif olmasa zaten çekimi yapamaz. Pili olmasa enerjisi olmaz, yine çekim yapamaz. Kaseti olmasa yine olmaz. Yani zaruri ve olması gereken şeyler. Bir kameranın kamera olabilmesi ve işlev görebilmesi için mutlaka o bütün parçaların olması gerekiyor. Biri olmasa kamera diye bir şey olmuyor. İşte insanın vücudundaki ve hayvanlardaki ve doğadaki, canlılıktaki birçok organ böyle birçok parçanın bir anda olması zaruri olan organlar.
Evet.
Dolayısıyla yavaş yavaş milyonlarca yılda oluşması diye bir şey mümkün değil. Yani gözün bir tane şey eksik olsa 40'tan 39 hiçbir işe yaramıyor, çöpe at, görmüyor. Nasıl oluşacak o zaman uzun yılda? Masal. Ya bu işte masal şeklinde öyle bir şey yok. Muhteşem bir yaratılışla özel ve insan için mükemmel Allah'ın delilini oluşturan muhteşem bir şekilde Allah'ın sonsuz ve gücünü ve kudretini yansıtan bir tecelli, bir ayet, bir delil oluyor inşallah.
Maşallah. Şimdi bu organlar da böyle olduğu gibi yani tek bir hücrenin içinde de böyle. Şimdi tek bir hücrenin içinde sayısız iş yapılıyor ve bunlar da bir sürü protein el ele vererek iş yapıyor. Mesela protein üretildi. Protein taşıması için dahi başka proteinler görevli. Protein üretildi. Görev yeri diyelim hücrenin zarında. Taşıyıcı protein alıyor. Belli bir miktar götürüyor. Ondan sonra onu başka bir proteine veriyor. O taşıyor, belli bir yere kadar getiriyor, başka bir taşıyıcı proteine veriyor. Elden ele görev yerine kadar iletiliyor. Yani bu durum şuna benziyor. Mesela Amerika'dan değil mi, internetten kitap siparişi veriyorsunuz günümüzde. İşte o ne yapıyor? İşte ilgili eyaletten işte havalimanına kadar eriştiriyor bir şekilde. Havalimanı uçakla işte Avrupa'da bir yere geliyor. Avrupa'dan başka bir uçağa binip işte diyelim İstanbul'a gidiyor. İstanbul'dan işte bir tane işte ilgili kargo alıp onu sizin evinize kadar geliyor. Ondan sonra evinizden de işte anneniz diyelim size veriyor işte kitabı alıp elinize. Yani elden ele bir paketin bir yerden bir yere ulaşmasında çok sayıda işlem gerekiyor. Çok sayıda aracıya gerek duyuluyor. Hücrenin boyutları da düşündüğümüzde, oradaki yapıyı büyüttüğümüzde, çünkü moleküller böyle insanlar gibi düşündüğümüzde hücre böyle bir şehir gibi oluyor. Bir şehirden bir şehri bir paketi eriştireceksiniz. Çok sayıda aracıya ihtiyaç var. Ve bu aracılardan bir tanesi olmadığında sistem çöküyor. Çok ciddi hastalıkların temelinde de bu yatıyor. Mesela taşıyıcı proteinlerin bazısında kusur oluyor. O da kusur da yani tamamen protein olmaması da değil. Ufak bir aminoasit dizisinde bir hata, bir aminoasit diğerine başka bir hata buna sebep olabiliyor. Dolayısıyla sistem bütün halde yaratılmış maşallah.
Bir planlama gerekiyor bunun için değil mi? Üstten yani bu işin olabilmesi için. Onun bir planlayıcısı olması gerekiyor üstten. O hepsini son aşamaya tabii, getirmek için başından. Evet. İşte Allah'ın sonsuz aklı o Allah'ın izniyle. Inşallah.
Şimdi çok ünlü bir Darwinist biyokimyacı var. Alexander Oparin. Kendisi bir Rus bilim adamı. Darwinist olmasıyla biliniyor ve komünist olmasıyla tanınan bir insan. Darwinistlerin çok sık gündeme getirdikleri bir isimdir. İşte proteinin kökenini açıklamada canlı tesadüfler sonucu ortaya çıktığı iddiasında hep adı geçen bir insandır. Bakın proteinin nasıl kompleks bir yapı olduğunu kendisi nasıl ifade etmiş? The Origin of Life, Hayatın Kökeni adlı eserinde, 1953 basımı bu kitap, şöyle ifade etmiş kendisi. Diyor ki, en basit gibi görünen maddeler bile, proteinler yani, alabildiğince kompleks bileşikler ortaya koyarlar. Bunlar hassas olduğu apaçık yapılanmalarıyla, apaçık yani çok nettir diyor yani hassas bir yapılanmaya sahip oldukları. Her bir ayrı madde için spesifik yani hassas olan binlerce neden oluştuğunu şimdi nelerden oluştuğunu söylüyor. Binlerce karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojen atomundan meydana gelirler proteinler diyor. Çok hassas bir dizilimi var diyor. Protein yapısını inceleyen bir öğrenci için atomların protein molekülü içinde bir anda böyle bir yerleşimi, dizilimi meydana getirmeleri şöyle bir benzetme yapmış. Diyor ki, edebiyat bilenler bu ismi hatırlayacaktır. Virgil'in Aeneid destanının, bir eski Yunan'da yaşamış bir şair Virgil. Onun Aeneid denen bir destanı var. Aeneid destanının harflerinin kazara bir araya gelmesiyle oluşturması kadar imkansız görünmektedir diyor.
Evet.
Bakın tek bir proteinin meydana gelmesini Oparin kendi anladığı kadarıyla açıklamış. Diyor ki burada diyor nitrojen atomları var, hidrojen atomları var, karbonlar var, oksijenler var. Diyor ki bunlar öyle hassas bir dizimle meydana getirmişler ki proteini. Bunun böyle bir dizilimin bir anda meydana gelmesi ve bir anda uygun şekilde dizilim haline ulaşması gerekiyor. Böyle bir şeyin oluşması nasıl diyor böyle bir destanın harfleri tesadüfen meydana gelemiyorsa bu da imkansızdır diyor. Darwinist olmasına rağmen bu ifadeyi kullanmış. Neden?
Tabii.
Çünkü bakın gördük örneklerini bir proteinin nasıl bir moleküler motor olduğunu, moleküler makine olduğunu, hassas parçalardan oluştuğunu gördük. O da bunu gördüğü için, Allah'ın varlığının delilini gördüğü için bunu tabii ki ifade etmek durumunda kalmış. Yani vicdanen bunu söylemiş.
Evet.
İnşallah.
Evet hocam kısa bir ara verelim. Programımız az sonra devam edecek. Görüşmek üzere.
Evet sayın izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Konuklarımız Sayın Oktar Babuna ve biyolog arkadaşımız Sayın Onur Yıldız.
Merhabalar.
Özellikle Onur bize çok daha hücrenin detaylarından bahsedebileceği evet. Bilgilerle inşallah bilgilere sahip.
Estağfurullah. Yayında Oktar Hocam da bahsetmişti hücrelerdeki farklılaşma konusu. Bu zaten hani tıp dünyasının, insan sitoloji biliminin açıklayamadığı hakikaten çok büyük bir bilinmeyen. Yani tek bir hücrenin, başta zigotla başlayan insan hayatı, tek bir hücrenin bölünerek, çok hızlı bir şekilde bölünerek çoğalıyor, cenin haline geliyor. İşte bu embriyolojik safhalarda insanın vücudunda tam 220 farklı tipte vücut hücresi var. Ve toplam 100 trilyon tane de yetişkin insanda hücre var. Şimdi bir hücreden 100 trilyon hücreye olan bu yolculukta 220 farklı tip hücre çeşidine bu hücreler nasıl farklılaşıyor? Bu çok büyük bir bilinmeyen.
Maşallah. Evet,
evet maşallah. Zaten canlılarda embriyolojik safhada özellikle memelilerde hepsi birbirine çok benziyor ilk başlarda. Mesela ilk birkaç hafta değil mi? Doktor sen daha iyi bilirsin. Birbirine çok benziyorlar. Ama daha sonrasında canlı artık genindeki hangi canlı olacaksa ona göre çok güzel bir biçimde farklılaşıyor. Ve sonuçta işte insan oluyor veya başka canlı türleri oluyor. Burada çok büyük bir mucize var. Ben en başta onu söylemek istedim.
Evet, burada genetik bilgiler aynı olmasına rağmen farklı genlerin aktive olması söz konusu. Bu bir mucize zaten. Yani hangi hücreye kim söylüyor da değil mi? Durduğu yere göre her hücrenin yeri belli demek ki. Öyle. Her hücre durduğu yere göre farklı, ona göre farklılaşıyor. Bambaşka bir hücre oluyor. Mesela en başta duran hücre beyin gibi diğer organlara hiç benzemeyen değil mi? Sinir hücresi gibi yapılara dönüşüyor.
Evet.
Öndeki hücreler göz haline geliyor. Onlar da hiçbir hücreye benzemiyorlar. Mesela tek saydam hücreler gözün korneasında ve merceğinde var. Mercek hele ışığı kıran, eğilip bükülen bir yapısı var. Kristalin proteinlerinden oluşuyor. Başka yerdeki hücre tüy oluyor mesela, saç oluyor, keratin yapıyor. Çok alakasız yani, çok farklı bir yapı. Diğer hücreler kas hücresi, karaciğer hücresi haline dönüşüyor. Fakat bunların hepsinin geni her hücrede olmasına rağmen sadece o ilgili genler o hücrenin durduğu yere göre, bakın bu çok önemli ve belli bir zamanda, yani bu zamanlamayı, bu yeri değil mi, bu sistemi yaratan, bir kere o sistemi koyan, yaratıcı değil mi, sonsuz akıl sahibi Allah'ın olduğu çok açık. Yani bu başka hiçbir şekilde açıklanamaz zaten, yani böyle hani Darwinizm saçmalığı artık o kadar ileri gitmiş ki, zaten alıntılar vermiştik hani Hoymer, von Dietford, Richard Dawkins. Bu konuya biri hiç değinmeyelim diyor. Öbürü diyor bunu aklımız almıyor diyor. Aklımız almıyor. Tabii ki almıyor yani. Allah'ın yarattığı çok açık, onu söylesenize. Değil mi? Onlar da farkındalar olayın. Çünkü bunun açıklanabilecek bir yönü yok ki.
Allah'ın yaratması gerçekten çok eşsiz ve çok yüksek bir ilimle yaratılmışız. Ve bu bitkilerde de böyle, hayvanlarda da böyle, insanda da böyle. Artı yani makro anlamda da düşündüğümüzde gezegenler arasındaki denge de yine bundan daha farklı değil. Yine çok büyük bir ilim var. Ve her yere hakim olan tek bir akıl var. Tek bir yaratıcı güç var. Hepsi birbiriyle ilintili çünkü. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Birini çektiğimiz zaman diğeri zaten doğada işlevini yitirmiş oluyor. Bir hücrenin içindeki tek bir protein çıkardığımızda o hücre yine çalışmaz hale geliyor. Bir vücuttaki tek bir sistemlerden bir tanesinin sistemi çıkardığımızda yine vücut işlevsiz hale geliyor. Bir organı çıkardığımızda yine aynı şekilde. Yani her şeyin yerli yerinde tam olması gerekiyor.
Tam olması gerekiyor. Bunu da evrim zihniyetiyle bir bilim insanı açıklamaya çalıştığında bir çıkmaza giriyor. Kısır döngüye giriyor ve nitekim de açıklayamıyor. Çok garip söylemlerde bulunuyorlar. Mesela ben bir kitap okuyordum. Onunla ilgili hem biraz komik hem de itirafı içeren birkaç söz var. Bunlardan mesela bir tanesi Dr. Arn von Hippel diye Alaska Üniversitesi'nden insan anatomisi profesöründen bir öğretim görevlisi. Kitabın ilk başında anlatırken evrim konusunu şunu söylüyor. Baştan açıkça konuşmak gerekir ki tam olmayan delilleri. Burada kitabın geri kalanında hiçbir delil yok. Burada tam olmayan demesi zaten hiçbir olmayan delilleri sizlerin ve benim baştan itibaren kabullenmemiz gerekli. Aksi takdirde evrim konusunu anlamamız mümkün değil diyor kitabın devamında. Baştan söylediği çok komik. Delillerimiz yok ama bunu kabul ediyorsanız devam edelim.
Evrimi demek istiyor. Evrimi anlamak için diyor. Anlamadığınız her şeye inanmanız gerekir diyor. Kısır döngü bu kadar saçma sapan. Yani hakikaten koskoca böyle kıllı kılıçıklı adamların bu derece saçmalamaları yani bir imana katı. Bu da Allah'ın varlığının delili.
Evet. Yani gazeteye inan derseniz deseniz ki biz işte akılsız ve işte ahmak insanlar arıyoruz. Lütfen bize başvurun deseniz bundan davette bir şey olmayacak yani. Burada yani şey insan arıyor yani kendine. Düşünmeyen ne derse onu kabul edecek, değil mi? Düşünmeden kabul edecek insan arıyor kendine göre.
Kesinlikle akıl etmeyen insan olmuş oluyor.
Evet.
Mesela bir diğeri var. William Fix diye paleontoloji alanında The Bone Peddlers diye ünlü bir kitap yazmış 1984 yılında. Bu konuda bayağı otoriter bir insan. Diyor ki, insanın kökeni hakkında hiçbir şüphe duymamamız gerektiğini söyleyen hala sayısız bilim adamı var diyor. Ancak tek eksikleri var, o da bir delillerin olmaması.
Yani tek eksikleri. Tek eksikleri.
Zaten olması zaten, gereken bir delil burada.
Zaten
yani.
Delil olması gerekiyor. O da yoksa zaten neye konuşuyoruz?
Yani
neye konuşuyorlar?
Hocamızın dediği gibi sadece pagan dini var ortada. Yani bilimin hiçbir konusu yok.
Evet. Sadece bir Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler? Allah söylüyor. Saçma akıl yani böyle. Evet. Evet, serapa saçmalama yani baştan sona. Saçmalama üzerine kurulu. Evet. Ki Allah'ın delillerini gördükleri halde değil mi? Ona rağmen böyle saçmalamaları tabii bu bir cüret oluyor. Çok çirkin bir cüret Allah'a karşı. Evet. Herkesin de hesabını vereceği açık yani inşallah.
Evet,
dolayısıyla aslında. Biz de onlara merhamet şefkat göstermiş oluyoruz değil mi? Evet. Onlar
bizim işimizde Allah'ın varlığının delillerini bilimsel olarak ortaya koyup insanları inşallah imana yönlendirmek. Eğer onu yapabiliyorsak inşallah ne mutlu bize. İbadet kastıyla yapıyoruz bunu çünkü zaten. Bizim üzerimize farz olduğu için. Çünkü ayet-i kerimede Allah buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. İçinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk bulunsun.
Evet,
işte kurtuluşa erecek olanlar bunlardır diye buyuruyor inşallah, evet. Haber veriyor. İnşallah bizim yani kurtuluş ancak iyiliği buyurup kötülükten men etmede. Darwinizmden men edip doğru olana yönlendirmede Allah'ın izniyle inşallah.
Evet, bu da bilimle hakikaten kolay oluyor inşallah. Yani bilim çünkü her kapısı, bilimin her kapısı Allah'a açılıyor. İnşallah. Sadece oraya açılıyor inşallah. Özellikle bu yüzyıldaki teknolojik gelişmeler bunu bayağı kolaylaştırdı.
Yani kötülüğün kökeninde bakıyorsunuz ne çıkıyor? Darwinizm çıkıyor. Allah'a inkar çıkıyor. Allah'ın inkar felsefesi çıkıyor. E bunu da yok etmek Allah gerçekten çok kolaylaştırmış. O kadar saçma bir şeye iman ediyorlar ki onun olmadığını, yalan olduğunu zaten kendileri söylüyorlar elimizde bir delil yok diye. Evet. Zaten kendileri söylemişler. Bunu söylemek çok kolay. Yani bunu yapıyoruz. Yani bunu söylemek kadar kolay bizim yaptığımız inşallah. Evet. Hocamız ilk başta bunu ilk fark edip de dünyaya anlatmaya başlayan insan. Eserleriyle 300'e yakın eseri var. 70 küsur dile tercüme edilmiş. Böyle bir yazar daha yok yeryüzünde. Niye? Çünkü bu konuda eser yazan, yayın yapan yalnızca o olduğu için. Sayın Adnan Oktar olduğu için. Çünkü bakıyorsunuz Nobel ödülü almış bir insan oluyor. Bir roman yazıyor. Hadi bilemediniz 10 tane kitap yazıyor, 15 tane kitap yazıyor. Bir ödüllü bir eseri en fazla işte 10 dile falan çevriliyordur, 15 dile çevriliyordur. Değil mi? Ne anlatıyor onda da bakıyorsunuz roman yazmış. İşte Ahmet geldi şöyle yaptı, belli de ona şunu söyledi. Roman, masallar anlatılıyor. Biz burada en hayati olayı bak hocamız fark etmiş ve insanları aldatan bir inkar felsefesinin nasıl saçma temellere dayalı olduğunu, yani temelsiz olduğunu daha doğrusu, bunu anlatmayı fark etmiş ve anlatıyor. Allah'ın emri olduğu için, ibadet kastıyla inşallah. Evet. Ve işimiz de gerçekten çok kolay çünkü bir ayette yine Allah buyuruyor, şeytanın hilesinin çok zayıf olduğunu Allah bize tarif etmiş. Hakkı batının üzerine fırlatırız, o da onun beynini paramparça eder diye.
Evet.
Entelektüel bir mücadelenin makbul olduğunu Allah yöntem olarak tarif etmiş. Ve onu yapıyoruz Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah.
Bir iman hakikati anlatalım mı? Bakın burada iki tane bakteriyi görüyoruz. Escherichia coli denen bir bakteri. Bunların arasında bakın bir bakteri ki buna erkek bakteri deniyor buradaki bakteriye. Şundan dolayı bu bir genetik bilgi taşıyor. Normal hücrenin sahip olduğu ana genetik bilgiden daha farklı bir genetik yapı. Yaklaşık 14 tane genden oluşan bir plazmit denen yani yuvarlak halka şeklinde genlerden oluşuyor. Burada bu pili denen bir organ var. Bakın görüyorsunuz böyle tünel gibi uzun bir yapı var burada böyle ince bir yapı. Daha doğrusu meyve suyu mesela içerken kullandığımız pipetlere de benziyor. Bu yapıyı oluşturacak genetik bilgiyi taşıyor. Şundan dolayı bu genetik bilgiyle bu yapı oluşuyor. Uzanıp başka bir bakteriye kaynıyor. Üzerine iki zara yapışıyor bakterinin zarına. Ve bu şekilde kendi içindeki genetik bilgiyi, örneğin bu yapıyı oluşturan genetik bilgiyi buradan diğer bakteriye gönderebiliyor. Bu çok özel bir yapı. Yani maşallah. Hakikaten düşününce uzay filmi gibi değil mi? Böyle yani bunu, bir bakterinin Böyle bir yapı oluşturup diğer bakteriye uzatması, o bakteriye içinden genetik bilgi göndermesi.
Maşallah.
Muazzam yani, bir sistem yani bu.
Gözü yok. Değil mi? Evet. Bakterinin gözü de yok. Nereye ulaştıracağını zaten bilmiyor.
Bilmiyor.
Artık ne yaptığını sorsanız zaten karşınıza muhatap yok zaten. Evet. Kime soruyorsunuz?
Sinir sistemi
ne yaptığını
yok.
Zaten öyle bilmiyor.
Evet. Öğrenecek yani, bir şey de yok. Evet.
Yani o uzattığı şeyin ne hizmet edeceğini zaten bilmiyordur.
Evet.
Ama burada bir bilinç var mı? Var. Akıl var mı? Yani çok yüksek bir akıl var. Allah'ın nasıl yarattığını görüyoruz burada.
Burada evet, bakteriler veri alışverişinde antibiyotiklere karşı direnç kazanmış oluyorlar. Yani antibiyotikle evet. ilgili savunma sistemleri var. Bitkilerde de bakterilerle savaşma sistemleri var. Bitkiler antibiyotik üretiyor. Bakteriler de antibiyotiğe karşı antijen üretiyor. Kendi içerisinde de bunu bu tip gen alışverişleriyle çeşitlendirerek her seferinde farklı bir silahla evet. düşmanın karşısına çıkarcasına. Bu şunu gösteriyor. İlkel canlı diye bir canlı yok.
Yok tabii.
En ilkeli belki virüs diye belki bilimsel olarak ifade edilebiliyordu ama virüs dediğiniz şey şu an en tehlikeli hastalıklara yol açan bir canlı. Yani
tek çok zekice sistemlere sahip. Tabii zeki derken burada Allah'ın üstün yaratmasıyla, üstün evet. aklıyla nasıl yarattığını gördüğümüz bir kanıt olmuş oluyor.
Yani sıfır evet. masraf gibi. Yani hiç masraf yok. Böyle.
Şimdi evrimci saçma mantık, hemen şunu geçmeden önce onu söyleyeyim de aklıma geldi. Evrimci saçma mantık ne diyecektir bunu gördüğünde? Diyecektir ki diyorlar. İşte bakteriye bakın, böyle bir sistem geliştirmiş. Veri transferi yapıyor. Böylece verisini paylaşıyor, o bilgiyi paylaşıyor diyorlar evrimciler. Yani ne kadar saçma bir mantık. Bakteri kim ki neyi geliştirsin? Yani bunun aklı mı var, şuuru mu var? Zaten şuursuz atomlardan meydana gelen bir yapı. Kendi bir düşünme sistemi zaten yok.
Evet.
Neyi planlasın, neyi öngörsün, neye ileriye yönelik olarak plan yapsın. Yani ben böyle bir hortumu uzatayım da ondan DNA'mın belli parçasını, işte o bölümde de şu yazıyor ya, o bölgeyi ona göndereyim. Kime göndereyim? İşte orada başka bakteri var. Gördün mü? Benim gözüm yok ki. Yani böyle bir şey ne kadar saçma düşünüyor bu evrimciler. Onu söylemek adına,
evet.
hatırlatmak için söylüyorum bunu. Burada her şeyin üzerinde her şeyi yaratan, her şeyin bilgisine sahip olan sonsuz güç sahibi, sonsuz kuvvet sahibi,
Allah.
Sonsuz ilim sahibi, bilgi sahibi, her şeyi yaratan Yüce Allah'ı görüyoruz inşallah.
Evet. Bu, ben de şunu eklemek istiyorum. Onur Hocam bahsetti biraz da. Antibiyotik direnci iki tane mekanizma ile oluyor. Bunu evrime güya faydalı mutasyon delil gibi göstermeye çalışıyorlar ama kesinlikle doğru değil. Birinci mekanizmada bakteri bu antibiyotikleri parçalayan enzimlere sahip olabiliyor. Ama bu antibiyotik daha kullanılmaya başlamadan çok daha önceden beri var. Mesela stafilokok denen bakterilerde beta-laktamaz diye bir tane enzim var. Penisilin türevi antibiyotikleri parçalıyor. Ama bakıyoruz penisilin 1928 yılında icat olmadan önce, keşfedilmeden önce, ki o da küflerden, mantarlardan alınıyor. Keşfedilmeden önce zaten o enzim bakterilerde mevcut. Evrime kesinlikle delil değil. Allah o enzimin de bir görevi var zaten hücrenin içerisinde. Evet,
bütün iddiaları o zaman sıfıra gitti zaten. Evet. Kimi neyi geliştiriyor? Bilgi işleme sistemleri mi var? İşte çözüm üretme sistemleri mi var evet. bakterilerin? Yani bu ortaya çıkıyor. Olmadığı çıkıyor ortaya.
Olmaya çıkıyor.
Yani bütün o masalları da, saçma mantıkları da çöpe gitmiş oluyor.
Evet. İkinci mekanizmada bakteride meydana gelen mutasyonlarla bakteri sakatlandığı için antibiyotiklere direnç kazanıyor. Bu şu şekilde oluyor. Mesela ribozom denen yapılarında bir bozukluk meydana geliyor. Ribozomu deforme oluyor. Yani protein fabrikaları ve o öldürücü antibiyotik ribozomuna bağlanıp bakteriyi öldüremediği için bozulmasından dolayı bakteri antibiyotiğe dirençli oluyor. Ama antibiyotik kaldırıldığı zaman protein üretimi yavaşladığı için özür dilerim, dezavantajlı durumda. Ayrıca başka bir mekanizma olarak mesela bakterilerin hücre zarında antibiyotikleri hücrenin içerisine taşıyan özel proteinler var. Bunları daha detaylı olarak ilerideki programlarda ele alırız inşallah. O proteinle meydana gelen bir arıza, bir mutasyon olduğu zaman onun yapısında o taşıyıcı protein bozulduğu için antibiyotik hücrenin içine giremiyor. Hücre antibiyotiğe dirençli oluyor. Ama ne oluyor? Hücrenin taşıyıcı proteininde arıza meydana geldiği için o hücrede sakat hale geliyor.
Evet.
Ya bunun gibi böyle veya antibiyotiği parçalayan enzimde meydana gelen bir mutasyonla aynı şekilde böyle bir mutasyon çeşidi var. Hı hı. Ondan sonra bunların hepsinde bakteri, bakın dikkat ederseniz, bir bilgi kaybına uğruyor mutasyonla ve sakat hale geliyor. Dolayısıyla bu da evrime delil değil. Yani genetik bilgi de bir artış değil. Hı hı. Tam tersine azalma olduğu için antibiyotik direnci oluşuyor. Ayrıca antibiyotik direnç genlerini, ki onlar da plazmit denen bu yuvarlak yapılarda yerleşiyor, bakteriler bu gibi oluşumlarla diğer bakteriye enjekte edebiliyorlar, gönderebiliyorlar diğer bakteriye. O bakteri de antibiyotiği dirençli hale geliyor. Ama de bakın dikkat ederseniz, zaten var olan bir genetik bilgi var ortada. Sonradan kazanılan bir şey yok. Bu çok önemli. Dolayısıyla hiçbiri bunların evrime delil değil. Hep uydurmacıları.
Ben yine şeyin üzerinde durmak istiyorum da, bakteri enjekte ediyor. Biz de şu anda o cümleyi kullandık. Bakteri enjekte etmiyor. Allah oradaki bilgiyi alıp o bir bakterinin içine koyuyor. Bu şekilde yaratıyor. Olayın aslı budur. Çünkü bakteri kim ki enjeksiyonu bilsin, kim ki kendi DNA'sında ne bilginin olduğunu bilsin ve neyi transfer etmesi gerektiğini bilsin.
İnşallah.
O bakterinin ihtiyacının ne olduğunu bilsin, transfer ettiği bakteri de neyin ihtiyaç olduğunu bilsin, ona enjekte etsin. Yani. Hangi proteini oluşturarak bu pipet kanalını oluşturması gerektiğini bilsin.
Bir de o gen özellikle gitmesi gereken, yani değiş tokuş oluyor orada. Tam bir sistem var orada. Başka bir yerin böyle geni gelip de araya böyle girip bir şey yapmıyor. Orada bir sistem var. O gen gitmesi gereken yere gidiyor. Belli enzimler oradaki DNA'nın iplikçiğini kesiyor. Bunu yerleştiriyor. Daha sonra başka enzimler onları oraya bağlıyor. Burada tamamen başından sonuna kadar Allah'ın detay sanatını görüyoruz.
Evet. Nasıl detaylı olarak yarattığını görüyoruz değil mi? Evet. Elhamdülillah.
İnşallah. Tabii Allah Kur'an'da Allah'tan başka taptıkları hiçbir şey yaratamaz diye belirtiyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki siz Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin. Yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan dolayı apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler birbirlerini aldatmadan başkasını vaat etmiyorlar. Bakın Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınız, atomu ilah ediniyorlar, tesadüfü ilah ediniyorlar değil mi? Doğayı ilah ediniyorlar. Onlara atfediyorlar bu sonsuz yaratılışını değil mi?
Evet.
Yerden neyi yaratmışlardı diyor Allah. Hiçbir şey yaratma gücü yok. Zaten her şey kendisi yaratılmış. Yani doğa da yaratılmış değil mi? Bütün evren, kainat, atomlar hepsi yaratılmışlar.
Evet. Ben de size bir ayet okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buğruyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Maşallah. İnşallah. Yaratmak maşallah. Da emir de yalnızca Allah'ın inşallah.
İnşallah.
Alemlerin maşallah. Rabbi olan Allah yüce inşallah.
Şimdi bu Allah'ın yaratma sanatına hücredeki 3-4 tane enzimin birlikte yaptığı bir işten örnek vermek istiyorum. Mesela DNA kendisini replike ediyor, yani eşliyor. Hücre bölünmelerinde mevcut DNA iki katına çıkıyor. Dolayısıyla DNA kendisini kopyalama kabiliyetine sahip. Buna replikasyon deniliyor. Şimdi replikasyonda görevli bazı enzimler var. Çok enzim var ama şimdi 3-4 tanesini sayacağım. Komplike diyoruz, yani kompleks bir organizma diyoruz. Kompleks organizmanın en küçük parçalarını şu an söyleyeceğim. DNA helikaz isimli enzim DNA'nın çift sarmalının ortasından giderek çift sarmala ayırıyor. Bunu ölçmüşler. Saniyede tam 1000 nükleotit kesip yoluna devam ediyor. Ayrılan iplikçikten sonra DNA helikazın hemen arkasından primaz geliyor. DNA primaz. O da helikazın arkasından DNA polimeraza sen replikasyon yapabilirsin sinyalini gönderen enzim. Yani helikaz önden gidip kesiyor. Primaz gelip kontrol ediyor. Tamam, burası kesilmiş. Replikasyon yapılmaya uygun diye not veriyor. Yani görüp kontrol edermişçesine. Sinyal gönderiyor. Polimerazı çağırıyor. Polimeraz geliyor. O başlıyor şimdi tek sarmalın karşısına. Bunun bir şifresi var. Adeninin karşısına timin, değil mi? Bununla beraber bu şifreyi de tamamlayarak çift sarmalı örmeye başlıyor. Bu polimeraz bu makine gibi böyle sürekli sarmalı tamamlarken de arkadan RNA primer ve bazı clamp proteini isimli proteinler de DNA polimerazın azalmasını engelliyorlar. Yani enzimin hem lojistik desteğini sağlıyorlar hem de enzimin yapısının yani eksilmesinde bir şey olursa, enzimin başına bir şey gelirse onu takviye ediyorlar. Hani böyle bir moral motivasyon ekibi gibi böyle arkasından onu arkadaşlar.
Hepsinin rolü var. Hepsinin,
hepsinin rolü var.
Gerektiği zaman, gerektiği sırası gelince ama sırayla yapıyorlar bir de.
Evet.
Öbürü onun sırasının önüne geçmiyor. Geçerse ne olur? Karmaşa olur. Bozuk, başı bozukluk öyle bir şey söz konusu değil.
Değil.
Hep bir düzen var. Hep bir kusursuzluk var burada.
Bütün hepsi de işinde çok uzman.
Maşallah.
Yani 4-5 arkadaş bir araya gelmiş bir iş yapıyorlar gibi. Bizim konuştuğumuz şu an küçük moleküller.
Evet.
Ve hiçbir hata yok ve mükemmel bir sonuç ortaya çıkıyor.
Yani bir film sahnesi olsa bu molekül motor, moleküler motorları her birer insan olarak görev verilse onlar bile sıralarını belki şaşıracaklardır değil mi? Hep başlarında durup sen dur, sen bekle, sen birazdan diye yönetmek gerekiyor bunları. Evet. Bilinçli insanlar olmalarına rağmen rol ellerinde kağıt bile olsa yine hata yapacaklardır. Bu moleküler motorlar nasıl hata yapmıyor?
Evet, hiç hata yapmıyor.
Demek ki yani kendi başlarına hareket etmiyor bunlar. Allah'ın da kusursuz yaratması var da o yüzden.
Hatta ola ki bir hata oldu, bir mutasyon, yanlış bir nükleotit dizilimi oldu. Onu kontrol edip tamir eden başka enzimler de var.
Evet.
Yani DNA'da her şeyin önlem alınmış. Bir gün bir mühendis, tasarım mühendisi bir kişiyle tanışmıştım ben bir platformda. Allah'ın varlığı üzerine konuşuyordu. Direkt geldi ve dedi ki bana, birkaç tane fosil vardı orada. O fosilleri gördükten sonra Allah'a iman edip kurtulmak gerekiyor dedi. Kurtuluş sadece onda dedi. Ama ilk İnşallah. Karşılaştığında ilk merhaba yerinde bunu söyledi. Neden öyle söylediniz diye sorduğunda ben dedi tasarım mühendisiyim dedi. Benim işim dedi bir şeyi tasarıplayıp sıfırdan üretmek dedi. Hiç dedi üç bilinmeyen denklemin nasıl çözüldüğünü veya trigonometrik denklemlerin nasıl yapıldığını biliyor musun diye bana sordu. Evet. Sonra bunların ne kadar böyle ürettiği şey de basit bir şeydi. Böyle bir paketleme ama paketin işte uygun hacimlerde olduğunu tespit edip cismin ona göre otomatik bir paketleme yapıyor. Böyle bir şey. Çok yüksek, kompleks de bir şey değil.
Bir makine dizayn etmiş, tasarlamışlar.
Evet. Ve son 2 yıldır buna uğraşıyorlarmış. Sürekli hata çıkıyormuş.
Evet.
Bir türlü sonuca ulaşamıyorlarmış. Her gün hesap, her gün hesap, her gün bir şey icat etmeye çalışıyorlar. Ama biz vücudumuza bakıyoruz. Maşallah. Çok çok daha müthiş komplekslikte yapılar var. Ama hiç hata yok.
Maşallah.
Allah hata olursa onu da tamir eden sistemi de yaratıyor.
Tesadüf yok yani. Burada evet. Tesadüf yok. Yani onların sıralarını bilmeleri neye göre? Yani bunu kontrol eden sen dur, sen geç, sen biraz daha bekle, sen az sonra geleceksin diyen bir trafik polisi de yok orada.
Evet.
Nasıl bunlar sıralarını biliyorlar? Buna göre hareket ediyorlar.
Mükemmel bir uyum.
Maşallah.
Maşallah. Ancak Allah'ın yaratmasıyla.
Evet. İnşallah.
Evet, bitirelim mi?
Bitirelim.
İnşallah. İnşallah. Yarın saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.